Ayrım 11.
Sayfa 105. Kırık Teberiye çukurunda kalacak değildir. Kuzeyden güneye uzanmaya ve derinleşmeye kararlıdır. Teberiye gölünden taşan su aşağılara akmaya başlar. Bir ırmak olur birkaç kilometrede. Bu ırmak yalnızca gölden aldığı suları güneye taşımakla yetinseydi daha 20-30 kilometre inmeden kuruyup giderdi. İşte sırf bu nedenle olsa gerek doğudan sarp yükseltilerin arasından Ilıca ve şelale suları da toplayarak gelen Yamuk Irmağı'nı, vadilerden Malik, Fariye gibi dereleri kendisine bağlayarak bazen düz yeşillikler ortasında bazen derin yarıklarda aktıkça akar bu Şeria Irmağı. Kuşkun olmasın, bu kırık denize yakın olaydı tuzlu sular engebelerin arasından Şeria Vadisi'ne dolar ve Ürdün dağlarının diplerine vururdu da derin mi derin bir deniz oluşurdu. Çünkü vadinin görünür düzlükleri Akdeniz kıyılarından 200 metre daha derindir. Güneye indikçe daha da derinleşir vadi. Sıcaklık da arttıkça artar, ırmağın suyu tuzlanır, balıklar yarı yoldan geri döner. Kırık birden daha derinlere çöker ve büyükçe bir çukur olur. Irmak bıkmadan, usanmadan doldurur çukuru. Peygamber kralların hangi efsanesi anlatılırsa anlatılsın yer kabuğu çöküntüsüne dolan tuzlu suyun oluşturduğu bu ölü denizin ya da Lut Gölü'nün çevresi yeşermez. Doğusunda kahverenginin her rengine bürünen ıssız çıplak Petra Vadisi, batısında bir iki engebeden sonra Sina Yarımadası'nın çölleri. Yaşlı bilge durakladı. Aşağıya gidip su getireyim mi diye sordum. İstemez dedi. Yorgun savaşçılar gibi susuzluğa da açlığa da alışmalıyız yoksa onları anlayamayız. Peki efendim, gölün suları aşağılara inmedi mi? Hayır, kıtık yer kürenin orta çizgisine yaklaştığından sıcaklık da arttı. Gölü besleyecek yeni çaylar, dereler, ırmaklar bulamadığından o derin çukur ağzına dek dolmadı. Platin renkli göl, deniz kıyısından 300 metre aşağıda çırpınıp durur ve çukurdan daha güneye taşamaz. Peki ama kırık orada Sina çölünde durdu mu? Olur mu hiç? Kalsaydı Kızıldeniz de olmazdı. Kırık aşağılara indikçe yeniden çatırdayıp şimdiki Akabe'den güneye ilerler ve Arap Yarımadası'nı Afrika'dan ayırır. Okyanusun suları da Akdeniz'e buluşma umuduyla kuzeye yürüyüp bu uzun çukuru doldurur. Adı Kızıl olan deniz oluşur ve kuzeye yaklaştığında sular iki parmak körfez olup Sina'ya uzanır. Su dolan bu parmaklardan birinin ucunda Akabe limanı kurulur. Kırık dağları ayırmamış bu kez, dağlar Afrika kıyılarında, çölde Arabistan'da kalmış diyecek oldum. Şaşkınlık ve ayıplar gibi baktı yüzüme. Ve işte böyledir insanoğlu, her şeyi kısa yoldan ezberlemeyi sever de o ezberindekini gerçekle karıştırır diye mırıldandıktan sonra anlatmayı sürdürdü. Arabistan Yarımadası'nın her yanını da işte bu yüzden kızgın kum çölü sanır. Oysa kırığın doğusunda Kızıldeniz'le çöllerin arasına dağlar giriverir. Medine ve Mekke'yi doğusuna, deniz kıyısında Cidde'yi batısına ve Taif şehrini ortasına alır bu dağlar. Kırık önce Şahinler yurdu Asir dağlarının batısınca iner ve okyanusa kavuşacağı sıra doğuya kıvrılır. Yemen dağlarının altında yürür ve daha sonra Basra körfezi güneyinde Arabistan Yarımadası'nın öteki ucundaki Umman dağlarının eteklerine konuveren Aden şehrini görünce Basra körfezine dalar. Yorgunluktan mı yoksa dinlediklerinden mi bilemiyorum, sarhoş gibi olmuştum. Olduğum yere uzandım. Bu yaşlı adamın gerçekten bilge bir kişi olduğuna karar verdim. Öyle zamane bilgelerinden biri değildi. Çocukluğumda beni düşlere sürükleyen o masal bilgelerinden biriydi. Sesinde bir hüzün desem değil, bir hayıflanma desem o da değil. Sanki uzaklardan duyulan yumuşak ve kırık bir mırıltı. Şeria Vadisi tarihin en belirleyici savaşlarına da en büyük soygunlarına da tanıktır. Ama onun en önemli işi insanları birbirinden ayırmak olmuştur. Şeria Vadisi'nin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyenler hangi inançtan ya da hangi soydan olurlarsa olsunlar ve buralara ister yurt kurmak için isterse soygun için gelsinler, vadiden daha doğuya gitmek için Ayn Zubiya deresini izlemeyeceklerdir. Vadiden içerilere girildiğinde dere yatağının iki yanında dik yamaçlar yükseliverir. Dar patikalarda yukarılara yürümek zordur. Çıplak boz renkli bayırların yerine birdenbire koyu yeşil ormanlar alıverir. Yolcu o koyu yeşilden yüzünü ve yüreğini serinletecek bir esinti bekler. Bir an önce Amon düzlüklerine ulaşmak isteyen yolcunun dayanma gücü yukarılara ulaşabilirse yükselecektir. Zubiya deresi aşağılarda kalıp görünmez olurken yukarılarda Rabat kalesi selamlar yorgun yolcuyu. Doğuda Sineyar'dan ya da aşağı Mezopotamya denilen düzlüklerden yola çıkan tüccarlar, Filistin dağlarını yurt edinmeyi aklına koymuş savaşçılar, Nil Vadisi'ne tarım kültürünü taşıyacak olan Asyalı Subarular ve daha pek çok toplum bu dağ patikalarını kendilerine yol edinmek zorunda kaldılar. Kervanlar yol güvenliği ister. Yol güvenliğini sağlayanlar bunun karşılığını ya altın ya ipek, o da olmazsa baharat olarak, bazen de at olarak alacaktır. O zamanlar devlet sınırları işaret taşlarının değil de gücün ve korkunun yettiği yer olduğundan gümrük bilinmezdi. Alınan paya haraç diyen tarih bilmezlere bakmayın siz. Bu dağ başlarında yolların ormanlara kavuştuğu, aslanların ve kaplanların, yırtıcı dağ kedilerinin, keçilerin ve karacaların dünyasında onca büyük, onca ağır taşları bu yüksekliklere çıkarmanın ve aşılmaz denilen duvarlar örmenin de bir bedelidir alınan haraç. İnsanoğlu vardır, meraklıdır ama insanlığını unutmaz. Çünkü yüreği yufkadır. Onca taşın o doruklara taşınması sırasında kaç kölenin can verdiğini düşünür durur. İnsanoğlu vardır, o duvarların estetiğine dalar gider. Yol kesen eşkıyayı kutsal topraklar sözünün altına gizlenmiş işgal girişimlerini düşünmezler ve kitle kıyımlarını yatsırlar. Parlak bir mermere dökülüvermiş su nasıl belli etmeden ama hızla yayılırsa öyle yayılmıştı Romalılar ve girmedik delik bırakmamışlardı. Kenan yurduna, Filistin topraklarına, Mezopotamya içlerine uzanmışlardı. Onların yüzlerce yıl süren egemenliklerinin ardından Arabistan'dan kuzeye doğru çıkanların egemenlik dönemleri başlamıştı. Daha sonra Selçuklu ve Memluk Türkleri geldi. Dinlerken içime bir yalnızlık duygusu çöreklendi. Eski bildiklerim birer birer siliniyor, yeniler çok geliyor. Onu özledim, ıslak maviden yeşile çalan gözlerini. Yanımda olabilseydi, elini uzatıp aklıma dokunabilseydi. Yaşlı bilginin sesi de iyice ölgünleşmişti, belli ki yorulmuştu. İsterseniz sonra anlatınız dedim. Olmaz diye yanıtladı, bu öyküyü bitirmezsek bundan sonra olanları anlayamazsın. Ne diyeceğimi bilememenin utancıyla ve ürkek bir sesle sordum. Sonra haçlılar gelmişti değil mi? Hemen yanıtlamadı, bastonunu göğe doğru kaldırdı. Bak dedi, bu kuş sürüsü de Akdeniz kıyılarından Rabat Kalesi'ndeki yuvalarına uçuyor. Altlı üstlü V düzeninde uçan kuşlar Aclun dağlarına doğru yitip giderken, evet Haçlılara geldik diyerek anlatmaya başladı, sesi canlanmıştı. Avrupa'nın öte yanlarında kutsal topraklara sahip çıkma vaadiyle kandırılmış yığınlar toplandı ve gözü dönmüş krallarıyla geldiler bu dağlara. İslam'a inananları da onların uygarlığını da yok etmeyi iş edinmişti bu krallar. Bu bir din davası mıydı? Bakmayın siz öyle gösterildiğine. Bazı bilgeler gerçeği, bir uygarlığı yok edeceksin ki kendi egemenliğin yıkılıp gitmesin. Avrupalı krallar korkularını yeryüzünden silmeye gelmişlerdi diye anlatırlar. İşte Rabat Kalesi, o zamanlar Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni ve aynı zamanda komutanı İzzettin Usama Munkit tarafından yapıldı. Modern zamanlarda Bizans aşkı adına Aclun denilen bu kale, Karaçam ormanlarının yukarısında ele geçirilemez bir kartal yuvasını andırır. Kale yapıldığından bu yana 734 yıl geçti. Haç işlenmiş kalkanların ardına saklanarak gelenleri durdurdu. Ama Batı Avrupa'nın daralan topraklarına yığılan insanoğlunu rahat yaşatmak isteyen devletler yeniden geleceklerdir bu vadiye ve dağlara. Kendilerine bir yurt kurmak mı istiyorlar? Bu anlaşılabilir. Yoksa bir soygun yapıp gidecekler mi? Bu da anlaşılabilir. Ama tüm kaynakları tüketinceye dek soyacaklarsa kendilerine rakip gördükleri uygarlığı yıkmaları da gerekir. Eski zamanlarda Aclun kralı kendi dağlarından sorumluydu. Haraç derseniz yalnızca o dağların yollarında alınırdı. Modern zamanlar eşkıyaları hiç o krala benzemiyor. Yer kürenin her yanını haraca kesmek de az geliyor onlara. Toprağın altını ve üstünü birlikte soymak için kan döküyorlar. Dönem kılıçlar, oklar, mızraklar, hatta top ve tüfekler dönemi değil. Modern zaman saldırılarından korunmak için kaleler de yetmez artık. Onların ölüm kuşları her yana yetişiyor. Birden endişelendim. Aşağıda uyumakta olan kumandanı ve askerleri düşündüm. Oysa insanlar yalnızca yaşamak, birbirini soymadan yaşamak istedikçe çok acı çekecekler. Belki de eski dönem saldırganlarının aklına taşıyanların kölesi olacaklar yeniden. Tıpkı 21. yüzyılın daha başında yaşadığımız gibi. Ama telaşla sözümü kesti. Ne demiştim yolun başında? Sevdanın iyisi zor bulunanıdır dedi. Onu da yanımıza alsaydık diyecek oldum. Bu kez beni duymazdan geldi ve kalk aşağıya inelim deyip bastonuna asılarak doğruldu. Bayır aşağı yuvarlanmamak için koluma girdi ve İskenderiye'ye geldiğimiz günün sabahında yapıldığı gibi fısıldayarak anlatmaya koyuldu. İşte o amanın sonrasını bulabilmek için Rabat Kalesi'nden ormanlara, karaçamların arasından yarlara, dere yataklarına girmek ve uzaktan bir yeşil cennet, yaklaştıkça bir cehennem oluveren Şeria Vadisi'nin hemen doğusunda, pervasızca buruşturulmuş dağ eteğinin kıvrımlarından aşağılara inmek gerekiyor. Orada seyrek ağaçların arasında yatanların o gün yapacakları, belki de gelecek yüzyılın kaderini değiştirecektir. Ne ki onlar bunu bilmiyorlardı. Tek istedikleri biraz daha dinlenebilmek, günler süren uykusuzluk ve açlığa karşı düşüncelerini uyutarak direnmek. Şeria Irmağı'nın kıyılarındaki söğütlerin ve sazlıkların gölgeleri giderek kararan sulara uzanırken, kepir tarlalarda kartalların ve atmacaların pençesinden kurtulmayı başarmış ve bir gece daha yaşamayı hak etmiş kemirgenler, dağların diplerindeki kovuklara sığınıyor, anaç sivrisineklerin taze kan toplamaya çıktığı saatler başlıyordu. Bayırların hemen üstünde uzandıkları yerden başlarını kaldıran askerler ve genç subaylar aşağıya yürüyen kumandanı görünce hemen canlandılar. Kumandan sarı ile yeşil arasında dalgalanıp duran vadiyi, sonra da dağların doruklarını inceledi. Eliyle kocamış ağacın yerlere eğilen dalına tutunarak ve yuvarlanmamak için yan yan basarak yukarı çıktı. Neredeyse 8'e bölünmek üzere olan eprimiş haritaya eğilmiş, yollar çiziktiren Sedat Bey'in yanına vardığında yere çömeldi. Von Sanders Paşa'dan ne haber? Sedat Bey başını iki yana çevirerek olumsuz yanıtladı. İsmet Bey'den haber? Yok. Herhalde şehit ya da esir oldular. Bu kadar gecikmemeliydiler. İsmet Bey'in yerine birini vekil tayin edelim. Kol orduyu toplasın. Münasiptir. Bilgilerden yoksun olmak karar vermeyi neredeyse olanaksız kılıyor. Zaman yitirmek, kararsız kalmak, binlerce ölüm demek. Buralarda hayatların kaybedilmesiyle sınırlı değil ki bu o sorumluluk. Bir şehri müdafaa ederken veyahut da bir geçidi tutarak kahramanca harp edilir ve ölünür. Harp tarihindeki binlerce hikayeye biri daha eklenir, o kadar. Oysa sorumluluk 1000 yıl öncesinin Haçlı saldırısını hiç de aratmayan bu işgal sonucunda milyonlarca insanın yaşamını düşünmeyi gerektiriyor. Savaşarak tarih yazmak demek insanoğlunun geleceğini belirlemek değil mi? Başını kaldırdı. Sedat, şimdi ne yapalım biliyor musun diye sordu. Yıldırım grubuna haber mi yollayalım? Vakit kaybı olur. En iyisi akademi sıralarında imtihana hazırlanır gibi yapalım. Münasiptir. Sedat Bey sınıf arkadaşının yalnız kaldıklarında bir kumandan gibi değil de yakın arkadaş gibi içtenlikle konuşmasından rahatlık ve mutluluk duyuyordu ama nedense arkadaşına adıyla seslenemiyordu. Ali Fuat Paşa da sıra arkadaşıydı. Hatta okul dışında delikanlık günlerinin en sıkı arkadaşlarıydılar. Kumandanın karşısına esas duruşa geçerdi Ali Fuat ve ciddi bir asker selamı verirdi. Kumandan selama aynı ciddiyette karşılık verir ve hemen ardından afacan bir çocuk gibi gülümser, "Kardeşim Fuat" diyerek kolundan tutar ve yer gösterirdi. Sedat Bey uzun yıllar yapamadığını yaptı ve "Arkadaş, zor durumdayız" diye başladı ama sürdüremedi. Birden ciddileşerek "Affedersiniz Paşa Hazretleri" diye ekledi. Kumandan onun af dilemesini duymazdan geldi. "Arkadaş, şu haritayı ortaya al bakalım, imtihana birlikte hazırlanalım" dedi. Sedat Bey önündeki çantayı yana çekti. Kendisi de kalkıp çömeldi. Kumandan elindeki ince selvi çubuğunu bulundukları noktaya değdirdi. "Aşağı yukarı vadinin ortasındayız. Beit San karşısındaki taş köprüyle aramızda 20 kilometre var. Ve iki kol ordumuz henüz nehrin öte yakasındalar. Fazla kayıp vermeden bu yana geçmelerini kolaylaştırmak için bir şeyler yapmalıyız." Kumandan gülümsedi. "Arkadaş, vadinin kuzeyinde neler olduğunu da bilmiyoruz" dedi ve hemen ekledi. "Bildiğim tek şey şudur. Beit San'ı alıp Afula Beit San yolunu tutacağız. Ya da hiç olmazsa batıdan gelen saldırının önüne alacağız ve orduyu bu yana geçireceğiz. Ya da topları karşı kıyılarda bırakacağız ve dağınık kuvvetleri İngiliz tayyarelerin insafına bırakacağız. Öyleyse hızlı davranalım. Önümüzü görmeden nasıl olacak? Rüştü'yü ve Bedri'yi çağıralım, onların da fikrini alalım. Dağları, dereleri iyi bilirler." "Tamamdır. Bizim Tunalı nerede?" Sedat Bey aşağıdaki kayanın yanında çalılara serdiği ceketini sırtına geçirmekte olan İsmail Hakkı'ya seslendi. İsmail Hakkı sesin geldiği yere baktı. Çıplaklığından utanmıştı. "Buyurun Sedat Bey" derken telaşla düğmeleri iliklemeye çalıştı. Kaburgaları sayılıyordu. Kumandan üzüntülüydü. "Sedat, bu çocukların iç çamaşırı yok mu?" "Bir yıldır böyle bu durum. Erler de öyle. Çoğu kıtaya geldiğinde uyuza yakalanmış oluyordu. Bir aya yakın süren yolculuk boyunca yıkandıkları da yoktu. Keşeleşmiş çamaşırlar kazanda kaynatılınca eriyip gidiyor. Elde kalan yedek çamaşırlarla da çadırların deliklerini yamadılar." Kumandan öfkesini tutabilmek için başını gökyüzüne kaldırıp derin bir soluk aldı. Sedat, bu yavrucukların çoğu ya muallim mektebinden, ya mülkiyeden, ya da ziraat mektebinden daha 18'ine varmadan gönüllü geldiler. 2-3 aylık kursla mülazım oldular. Yazık bu çocuklara. Şu akıl mı? Zavallı köy çocukları 16'sında yollara düştüler. Uyuza yakalanıyorlar. Onlara bir avuç kükürt, 2 dirhem vazelin, bir kat temiz çamaşır vermek için ayrıca harbetmek gerekiyor. Sedat Bey arkadaşının böyle durumlarda duygulandığını, duygulandıkça öfkelendiğini ve sövüp saydığını iyi bilirdi. Konuyu değiştirmenin de yararı olmaz. Bu onu daha da öfkelendirir. En iyisi konuyu daha genelleştirmektir. Bir nesli okutup yetiştirelim, kurtuluş bundadır diye uğraşalım. Sonra da kumandan dudaklarını ısırdı, içindeki kızgınlığı bastıramadığı anlarda delici bakışlarını bir noktaya diker, gür kaşları birbirine yapışır, derinlerden gelen bir sesle konuşurdu. Bu kez öyle olmadı, sesinde acılık vardı. O nesilleri yetiştirmede geç kaldık veyahut da başkaları bırakmadı. İkisi de aynı kapıya çıkar. Sedat Bey bu öfkenin önüne almak için yeniden bağırdı. İsmail Hakkı Efendi, Rüştü Bey ile Bedri Efendi'ye de sesleniver, gelsinler. Kumandan telaşla aşağıya inen İsmail Hakkı'nın arkasından seslendi. Çocuk, Hayri Bey'in sıtma nöbeti geçmemişse uyandırmayın, biraz daha dinlensin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Ağaçların öte yanından ırmağa yakın yerlerden gürültüler geldi. Sedat Bey kalkıp yürüdü, gördüklerine inanamıyordu. Bazı askerler ırmağın kıyısında soyunmuş giysilerini yıkıyorlar, bazıları yıkadıkları giysilerini kurutmak ve bulabildikleri ot köklerini, yumruları kayrak taş üstüne pişirmek üzere ateş yakmışlardı. Olacak iş mi şu, düşmana işaret veriyorlar sanki diye söylenen Sedat Bey karargah subaylarını çağırdı. Subaylardan biri bunlar bizimkiler değil, dağılan ördünün döküntüleri diyecek oldu. Sedat Bey bir el işaretiyle onu susturup geriye yürüdü. Arkasından düdük sesleri, sert emirler duyuldu. Söndürün ateşleri, ateşin üstüne su dökün. Dumanla İngilizlere mektup mu yolluyorsun be kardeşim, söndür şunu. Kaymakam Hayri Bey de gelmişti, omuz omuza yere çömeldiler. Giysileri tam kurumadığından ter kokusuyla ot kokusu birleşiyor, küflü ve ekşimsi bir koku olup kavakların arasına hafifçe esen yele karışıyordu. 7. Ordu Karargahı'nın kurmay toplantısı karşılıklı tartışmalarla başladı. Bazen birbirlerinin sözünü keserek, bazen de bir kuru dal parçasıyla yeri çiziktirerek anlattılar. Konuşmaları sabırla dinleyen ve arada bir sorular yönelten kumandan yapılacakları kısaca özetledi. Rüştü Bey, siz 20'şerli iki grupla yola çıkarsınız. Bir grup Aclun Dağı eteklerinden ayrılmadan ve daima öndeki tepeleri ve vadiyi gözetleyerek ilerlesin. İkinci grupsa bahçeler arasından yürüsün ve uygun bir yerden nehrin karşı kıyısına geçip Beytsan'a yürüsün. Haritaya baktı, bir an duraksadı, yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle ekledi. İki grup da Kemerli Taş Köprü'ye yaklaşınca birleşir ve İngilizler yoksa köprüyü iki yandan tutar. Bu iyimser kararla tüm subayların yüzü aydınlandı. Miralay Sedat Bey yüzü sıtma ateşiyle iyice solmuş, neredeyse sarıya dönmüş Hayri Bey'e baktı. Biz de piyade taburuyla sırtlardan sizi takip ederiz. Kumandan dizleri üstünde yaylanarak ayağa kalktı. Haydi bakalım iş başına diyerek çantasını bıraktığı ağaca yürüdü. Subaylar aşağıdaki piyadelerin ve süvarilerin yanına koştururken Sedat Bey'e seslendi. İki süvari çıkaralım, karşıya geçsinler. Ali Fuat Paşa'ya kararımızı iletsinler. O da İsmet Bey'i bulmaya çalışsın. Belki biz yanılmışızdır ve İsmet Bey hayattadır. Sedat Bey doğruldu. Bir ihtimal daha var dedi. Askerliğe yakışmaz ama zor durumlarda şansa da güvenmek lazım. Belki Mersinli Cemal Paşa ordusunu harekete geçirip önümüzdeki yolları tutmuştur. Kumandan bir şey söyleyecek oldu, caydı. Bu ihtimale karşı çıkarak arkadaşının keyfini bozmak istemedi. Aşağıda atlarını çekiştirerek yan yana sıralanan askerlere baktı. Ve inşallah Sedat, inşallah dedi. Es-Salt şehrinin güneyinde yerleşmiş olan Şeria Grup Kumandanlığından vadinin kuzeyine yürüme emri aldığından bu yana 16 saat geçmişti. Irmak boyunca ilerleyerek El-Damiye Köprüsü'ne geldiklerinde durumun kötülüğünü ancak kavramaya başladı. İngilizlerin saldırısı başlayalı yalnızca 2 gün olmuştu ve 8. ordunun adı geçmiyordu. Binbaşı Vecihip her şeyin yanıltıcı olduğunu düşünüyordu. Bir haftadır kumandasına verilmiş olan 3. süvari birliğine fırka deniyordu ama hepsi 2 kılıçlı alay, biri dağ olmak üzere 2 topçu bataryası ve bir de sıhhiye bölüğü. El-Damiye Köprüsü Kudüs'ten gelen şoseyi Ürdün Vadisi'ne bağlıyordu. Sabahın ilk saatlerinde 16 İngiliz tayyaresi göründü. Irmağın batısındaki 24. fırkayı ve bu arada topçu bataryalarını ve süvarileri taramaya başladılar. İlk 6 tayyare batıdan doğuya makineleriyle mermi yağdırıp birlikleri şaşkına çevirdikten sonra arkadakiler göründü. Bombalar tek tek patlamaya başladı. Tayyareler yamaçlarda yükselerek geniş bir daire çizdikten sonra ırmak yukarısında buluştular ve iki yakaya ayrıldılar. Bombalar yeniden inmeye başladı. Makineli ateşinin seriliğini aratmayacak bir bombalamaydı bu. Bazı bombalar ırmağın bulanık sularına varır varmaz patlıyor, çalılıklara koşturan askerleri dağıtıyordu. Yamaçlara ulaşma umudu olmadığını düşünen süvariler atlarıyla çalı diplerine yattılar. Gökten inen cehennem ateşine karşı yapacak bir şey yoktu. 2 saat sürdü saldırı. Tayyareler Eriha köyüne doğru uzaklaşırken binbaşı Veci'yi sözlü raporu almaya başladı. 7 yaralımız var. Atlar, 10 atımız öldü. Savaşı tarih yapanlar ya da ordu karargahına rapor yazanlar işin çok anlamı yoktur ölen atların. Oysa süvariler için durum böyle değildir. Ölen atlarının başına tüfeklerini yere dayayıp baka kalan süvariler gözyaşlarını içlerine akıtırlar. Eğilip okşarlar atın başını ve birden geri dönüp koşar adımlarla uzaklaşırlar. Geriye bakmazlar. Binbaşı Veci arkadan gelen sese döndü. Bu kadar çabuk mu dağılacaktı 8. ordu? Binbaşı Nezir sorusuna yanıt beklemiyordu. Onunkisi yalnızca bir hesaplaşmaya kapı aralamaktı. Binbaşı Veci içinde biriken öfkeyi birden boşalttı. Geç bile oldu. Azizim, daha 1 yıl evvelinden Mustafa Kemal Paşa'yı bile isyan ettirmediler mi? Atını vadiye kenarları tıraşlanmış bir kaya gibi dimdik inen yamacın dibinden uzanan patikaya sürerken sesi giderek yükseliyordu. Alman mareşallerine teslim edilen ordunun karargahında Alman subayların sayısı Türklerden çok. Cephelerin kararı nerede verildi? Binbaşı Nezir 3. Süvari Kumandanı'nın sözünü sakınmadan herkesin bildiği ama söylemekten çekindiği gerçekleri haykırı vermesiyle ünlü olduğunu bildiğinden kendi içinde kabaran hesaplaşmayı ona yaptırtmak ister gibiydi. Herhalde İstanbul'da değil. Ne İstanbul'u? Bu harbe İstanbul mu karar verdi? İngiliz buralarda ne istiyorsa Alman da onu istiyor. Zannımca bu çok doğru. Hüseyin Hüsnü Bey, Falkenhayn'ın karargahında vazifedeyken her şeyi göze almıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın raporunda yabancı kumandanlar emrinde perişan olacağız diye yazmasının ardından çekmiş kağıdı, almış kalemi ve Enver Paşa'yı döşeni vermiş. Ne oldu yazdığı da Enver her zamanki gibi bıyık altından gülüp geçmiştir. Orası ayrı bahis. Neyse, Almanlar Bedevi aşiretlerini bizim paramıza teşkilatlandırmadılar mı? Haklısınız, kendi ceplerinden dağıtsalar neyse, bizim devlete borç yazıyorlar. Herkesin dilinde Lawrence var. Azizim, söyler misin? Demir yolu işleticiliğini Türklerin elinden alıp Almanlara kim verdi? O kararı da İngiliz Lawrence mi aldı? Önde ilerleyen süvarilere yaklaşmışlardı. Arkalardan küfürler birbirini izliyordu. Binbaşı Nezir dönüp baktı. Top arabasını hendeye düşürmüşler, gecikecekler dedi. Ortalık kaya dolu, doldururlar hendeyi. Yarım saat, bilemedim 1 saatte sökerler. Binbaşı Nezir konuyu bırakacak gibi değildi. Bizi demir yolunun Almanlara geçmesi mi mahvetti yani dedi.